Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
Reel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Sıcak gündemi bir kenara bıraktık. Onu takip ediyoruz. Haber kanallarına bıraktık. Reel sektörün gündemine dönüyoruz. Burayı konuşmak zorundayız. Önemli çünkü bütün bu gelişimi paylaşmak durumundayız. Biz bugün hem Türkiye'nin hem de dünyanın aslında en öncelikli sektörlerinden biri otomotiv sektörünün aslında tedarik pazarındaki gelişmelere bakacağız. Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İşin aydınlatma boyutuna bakacağız. Baktığımızda işte iklim ekonomisi söz konusu, döngüsel ekonomi, her şey konuşuluyor. Büyük bir dönüşümün de arifesindeyiz bütün dünyada. Türkiye'de tabii bunlardan ayrı değil. Yapılan projelere bakıyorsunuz. Ortaya konulan yeni ürünlere bakıyorsunuz. Ar-Ge çalışmalarına bakıyorsunuz. Hepsinin izi gözüküyor. Biz tüm bunları mercek altına alacağız. Bugünkü konuğumuz Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü. Sayın Sürücü, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Tabii nahoş olaylardan sonra ne yazık ki herkese başsağlık diliyorum. Herkesin yaraları bir an önce geçmesini diliyorum. Hem gönül yaralarının hem de fiziki yaraların. Gerçekten çok üzücü zamanlar yaşadık. Ama bir yerden yine konuşmaya başlamamız gerekiyor ne yazık ki.
Kesinlikle. Çünkü yaralar anca böyle sarılır. Ekonomik olarak güçlü olursak bunları yaşamayacağız. Bunun altını çizelim.
Evet, kesinlikle öyle. Umarım küllerinden yeniden doğacak o 10 şehrimizde ve daha da iyi yerlere gelmiş oluruz. Tabii kayıplar hiçbir zaman unutulmayacak ama o kayıpları bağrımıza basıp daha da iyi yerlere hem ekonomik anlamda hem de daha iyi yapılmış şehirlerle umarım yüzyıllarca devam edebileceğimiz bir şeye geleceğiz. Gerçekten herkese sabırlar diliyorum öncelikle.
Var olunuz efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi pardon, bir şey ekleyecektiniz galiba ben.
Bu arada konuk ettiğiniz için de bu kadar sıcak gelişmelerin sonrasında ben teşekkür ederim.
Estağfurullah. Ben şuna inanıyorum. Onun altını çizeyim dinleyicilerimiz açısından da. Elbette sıcak gündemi takip etmeliyiz. Hepsine bakmalıyız. Ama yeniden toparlanabilmek, hayatı normalleştirebilmek, o 10 ilimizi de dahil ayağa kaldırabilmek için üretim ekonomisine inanıp onun gelişmelerini de paylaşmaya devam etmeliyiz. Çıkış burada. Bu minvalde baktığımızda dünya enteresan bir dönüşümü konuşuyor üstad. Her açıdan aslında bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Otomotiv önemli kalemlerden biri, önemli göstergelerden biri. Ben şuna inanırım, yan sanayisi, tedarik süreçleri daha doğrusu, dönüşmeyen hiçbir ana sanayinin sağlıklı bir dönüşüme ulaşabilmesinin imkanı yok. Bu açıdan baktığımızda tedarik pazarında nasıl bir dönüşüm konuşuyoruz, neyi konuşuyoruz? Hem buna iklim krizi açısından bakabilirsiniz, hem döngüsel ekonomi açısından bakabilirsiniz. Biraz bize bir fotoğrafı çekebilir misiniz?
Son 3-4 yıldır aslında çok büyük dönüşümler gerçekleşiyor global bazda. Bu aslında Covid'in de tetiklenmesi, daha öncesinde dediğiniz gibi iklim krizinin geliyor olması gibi durumlardan dolayı otomotiv sektöründe, yan sanayisinde büyük bir dönüşüm vardı. Çünkü otomotiv biliyorsunuz daha öncesi normal içten yanmalı motorlarla üretilen enerjiyle hareket eden bir nesneden bahsediyoruz ve bu içten yanmalı motorlarla üretim esnasında bir karbon monoksit salınımı vardı. Her anlamda karbon monoksit salınımı sonrasında yan sanayide kullanılan ürünlerin çevreye etkileri, çünkü üretirken de bir etkiniz oluyor ya da bunu bertaraf ederken de bir etkiniz oluyor. Bu tip nedenlerden dolayı bir dönüşüm gerçekleşti. Zaten dönüşüm gerçekleşmeyen hiçbir sektörde bildiğiniz gibi sırf otomotiv değil, bir ilerleme kaydedilemez zaten. O zaman hep aynı arabalara, işte Ford T modeli bilirsiniz, hep otomotivin
standardı.
Şey, artık hani ilk şeydir, seri üretimidir. Hep orada kalırdık. Sonuçta sürekli bir devinim var. Örneğin yani bunu çok net gözleyebilirsiniz. İşte Formula 1'de bile, ben çok yakından takip ederim. Formula 1'deki bile araçlarda kullanılan pek çok özellik zamanla binek araçlarımızda, normalde sokaklarda kullandığımız araçlara geliyor. Dediğiniz gibi hibrit sistemler, elektrik sistemleri, bunlar hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Sadece burada sekteye uğratan bir bölüm oldu ne yazık ki. Covid'den dolayı bir tedarik zincirinde bir kırılma oluştu biliyorsunuz. Bu kırılmadan sonra yeniden toparlanırken bir özellikle elektronik komponentlerde ya da yarı üretken malzemelerde bir sıkıntı yaşandı. Bu nedenle bir duraksama periyodu oldu. Sonrasında işte Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ve savaşın oluşması ve bu üreticilerin şimdi büyük üreticiler olması, özellikle Rusya'nın yarı üretken pazarında yarı mamul üreticisi olması dolayısıyla sıkıntılar oldu. Bu sıkıntılar yavaş yavaş aşılıyor ama dediğim gibi şu anda ülkemiz için bunu konuşmak doğru değil ama globalde de durağanlık mevcut. Yani otomotiv en son duranlardan biridir aslında ama otomotivde de bir yavaş yavaş bir durağanlık mevcut ama dediğim gibi global ekonomide resesyonu pek göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu nedenle o durağanlık yavaş yavaş herhalde 3. çeyrekte yine hızlı bir dönüşümü devam etmesini sağlayacak.
Sayın Sürücü, benim orada biraz aklım karışık. Ne olur hadi siz sektörün önemli isimlerinden birisiniz. Bizim için değerlendirin. Şimdi normal dünya ekonomisinde zaten hani bildiğimiz, oralara tekrar yenilemeyeyim. Bir süreç yaşanıyor. Bizde de yaşanıyor ama sanki otomotiv özelinde otomotiv sektörü bunu bir dönüşüm sürecinin de parçası yapmış gibi hissediyorum. Doğru mu hissediyorum bilmiyorum. Ne olur siz analiz edin. Bu durağanlığı hani çip meselesiyle başlayan, yarı iletkenlerle başlayan diyeyim süreci sanki dönüşüm içinde adım adım hani böyle nefes ala ala dönüşümün bir parçası gibi kullanıyor gibi hissediyorum. Ne dersiniz?
Her krizin bazı fırsatları vardır. Bu fırsat belki doğdu diyebiliriz. Çünkü dediğiniz gibi durağanlıktan sonra harekete geçtiğinde ülkemizde çok fazla göremiyoruz. Yani orada da sayılar artmış durumda. Elektrikli araç ya da hibrit araç kullanımı artmış durumda ama bazı yani gelişmiş ülkelerde ve daha işte maddi gücü daha yüksek olan ülkelerde bazı sübvansiyonlar da uygulanıyor. Bazı kriterler de var şehir merkezine girmek için. Bu nedenle araç üreticileri buna daha çok önem vermeye başladı. Hatta hep duyuyorsunuzdur pek çok marka özellikle içten yanmalı araç üretimini farklı coğrafyalara kaydırıyor Avrupa'dan ziyade. Çünkü Avrupa pazarı artık yavaş yavaş yani yavaş yavaş da hızlanarak aslında elektrikli ya da hibrit modellere doğru geçiş yapıyor. Bunu aynı zamanda hükümetler de zorunlu tutmaya başladılar. Bu nedenle bu süreç belki bir duraksama oldu ama insanların yatırım tercihlerinde ve araç üreticilerinin satım tercihlerinde yani hangi aracı nerede satabilirim, ne kadar satabilirim, nasıl geliştirebilirim kısmında da aslında bir fırsat doğurdu. Bu nedenle ilerleyen zamanda bu hibrit ve elektrikli araçların daha fazla yollarda görüleceğini çok net söyleyebilirim. Türkiye'de bu bilinç zaten artıyor. Sadece insanlarda böyle bir çekingenlik var. İşte nasıl şarj edeceğim, nasıl yapacağım? Bir de ikinci bir kısımda biliyorsunuz otomotivler bizde yatırım aracı olarak kullanılıyor genelde.
İkinci yani. Pazarı.
Aynı gayrimenkul gibi. Evet. Bu nedenle bizde dönüşüm biraz daha yavaş. Bir de ekonomimizin birazcık sıkıntılı olması diyebilirim. Umarım bu doğal afet sonrasında daha da sıkıntıya düşmeyiz ama dediğim gibi bu tip nedenlerden dolayı biz biraz daha yavaş hareket ediyoruz ama araç üreticileri de özellikle Avrupa pazarında bu kısmı yeni modellerini geliştirmek ve pazara sunmak açısından faydalı buldular.
Yani çünkü dakikada bir otomobil çıkarken bunu yapmak zordur. Ama biraz daha rutin veya rutinin altına düşülen zamanlarda o dönüşümü yapmak da sanki kolaylaşıyor. Sektör de sanki bunu ders çalışıyor gibi geliyor bana.
Bunu şöyle düşünün. Ya bir araç dönüşümü olarak düşünmeyelim. Model çıkarımı değil. İşte modeller bir model çıkarılır. X bir model. X modele belirli bir 4 yıl sonra civarında bir makyajlama yapılır. Yani bu dediğimiz gibi far ön panjur gibi dışta genelde değişiklikler yapılır. Sonra bu 8. yılda yeni bir modelle dönüştürülür. Ama bu dönüşüm şu anda farklı. Çünkü tamamen aracın üretimini ürettiğiniz parça sayısını azaltıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Tamamen farklı bir teknolojiyle araç üretiyorsunuz. Özellikle elektrikli ise. Çünkü pek çok şu anda kullandığımız araçta bulunan yedek parçanın bir kısmı bu araçlarda yok. Yani özellikle aktarma organlarında ciddi farklılıklar var. Çünkü bildiğiniz gibi motorlarla enerji üretiyoruz ve bunu aslında aktarma organlarıyla tekerleklere iletiyoruz. Ama elektrikli araçlarda bu biraz daha farklı. Genel olarak çoğu dizaynda bu aktarma organlarından ziyade direkt tekerleklere yakın konumlandırılmış motorlarla bu yapılıyor ve verimlilik sağlanıyor. O yüzden bu aradaki yedek parçalar veya yedek parçaların ara mamulleri yok olması durumunda söz konusu. Böylece bazı noktalarda maliyet azaltımı, bazı noktalarda maliyet arttırımı gözüküyor otomotiv üreticilerinde.
Sizin bütün dünyayı eş zamanlı takip edebilme şansınız var. Yani firma olarak baktığınızda. Türkiye'de önemli tedarik üreticilerinden biri yan sanayi diyelim. Adına ne derseniz deyin. Ama ve lakin şurada bir muhakeme yapmakta fayda var. Bizim mesela ana sanayimiz kadar yan sanayi ihracatımız da var. Dönüşüm bizim tedarik zincirimizde özellikle nihai üründe değil de diğer kalemlerde bir kere anlaşıldığını biliyorum. Yani birçok toplantıda konuşuluyor. Dönüşüm hızı olarak hızı yakalayabiliyor muyuz? Sizin tespitiniz önemli bence dünyayla mukayese açısından.
Pek çok sektörün aksine otomotiv sektörü çok dinamik ve çok yenilikçi bir sektör Türkiye'de. O yüzden biz buna evet diyebilirim. Çünkü çok yakından takip ediliyor. Aynı zamanda ana üreticilerle, ana sanayiyle, yani araç üreticileriyle çok yakın temas halinde oldukları için zaten yeni teknolojilerin çoğunlukla ilk uygulanan ülkelerinden oluyoruz. Bu nedenle çok da yetişmiş elemanımız var. Yani bunların bir kısmını ne yazık ki diğer ülkelere hala kaybediyor olsak da yetişmiş eleman olarak otomotiv sektörü gerçekten üst kademeler diyebilirim. Bu nedenle böyle bir sıkıntımız yok. Tabii ki işte yedek parça, direkt ana sanayiye çalışmayan firmalar bunları öngörmesi biraz daha zor olabiliyor ama direkt ana sanayiyle çalışan yan sanayi firmaları gerçekten dünyayla aynı standartta, hatta pek çok dünya ülkesinden de öndeyiz.
Yani bu konuyla ilgili o zaman dersimizi çalışıyoruz. Orada bir şeyi merak ediyorum. Mesela dediniz ya parça sayıları azalacak. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçte birleşmeler, evlilikler, üretim güçlerinin birleştirmesi gibi süreçler de bizi bekliyor mu?
Olabilir. Yani bunları tabii öngörmek çok kolay değil. Tek tek parça bazında bakmak lazım.
Elbette.
Araçlar çok fazlalığı.
En azından aydınlatmada sizin yorumunuzu alabilirim.
Aydınlatma için şöyle söyleyebilirim. Aydınlatma biraz daha komplike düşünülüyor. Eskiden sadece biz yolu gösteren ışıklarla ışıkları düşünürken şimdi daha çok teknolojik aydınlatmayı konuşuyoruz. Hem işte stop aydınlatması diye, fren aydınlatması, hem de yolu aydınlatan sistemlerde biraz daha farklı şeyleri konuşuyoruz. Bu ne demek farklı şeyler? Sadece aydınlatmayı değil, görmeyi de sağlanmaya çalışıyor. Yani hem göreceğiz yolu, hem de aracın bilgisayarları da yolu görecek. Yani lidar sistemler var biliyorsunuz. Otonom sürüşe doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Otonom sürüş için çeşitli sensörler var. Yaya algılama, işte trafiği algılama vesaire, pek çok sensör var. Bu sensörlerle aydınlatmaların birleşimi ve bunun aynı zamanda yazılımla birleşimi sonucunda çeşitli değişik ürünler ortaya çıkacak. Bu da tabii ki işte yazılım da işin içine girdiğinde, çeşitli sensör grupları da, inovatif teknolojiler de girdiğinde park şirket alımları, bazı birleşmeler gibi şeyler doğurabiliyor. Sonuçta biz de yıllardır çeşitli birleşmeler yaparak gidiyoruz. Sonuçta yazılım firmaları ya da çeşitli lider için gerekli olan ekipmanları sunan firmaları bünyemize katarak gittik bu zamana kadar. Şu anda hani bizim firmamızda öyle bir şey görmüyorum ama yine de bu tabii ki global anlamda sürekli takip edilen ve inovatif bir şey çıktığında düşünülen bir proje. Daha önce de iki büyük firma olarak biz Osram ve başka bir firma olarak daha önce bir birleşim yapmıştık. Bu birleşim şu anda ayrıldı. Herkes kendi yoluna gidiyor ama bu da bir sürece katkı sağladı. Bunları çok sıklıkla göreceğimi tahmin ediyorum.
Orada şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından tam da bu meseleyi biraz açalım mı? Arabalar, otomobiller ve araçlar diyelim artık. Mobilite diyoruz değil mi artık bu arada? Otomobil de demiyoruz. Dijitalleştikçe aslında sanki mesela sizin de ifade ettiğiniz gibi paneller üzerinden aydınlatma sektörü orada ekstra bir rol üstleniyor gibi geliyor. O boyutu biraz açmanızı rica edeceğim. Orada hani böyle ipuçlarını verdiniz ama biraz daha detaylı konuşalım. Ama müsaade edin minik bir araya gideyim. Aranın ardından devam edelim buna. Efendim Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü ile otomotivdeki dönüşümü konuşuyoruz. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü. Şimdi Sayın Sürücü, araya gitmeden önce aslında o dönüşümü birleşmeler üzerinden bize anlatırken dünya genelinde belli başlı böyle ipuçları verdiniz. Dediniz ki eskiden sadece yol aydınlatması veya işte iç mekan aydınlatması konuşulurken dijitalleşen ve farklılaşan, elektronikleşen, aslında bir veri makinesi haline dönüşen araçlarda böyle nokta atışı göstergelerden bahsettiniz bize. Şimdi aydınlatma özelinde baktığınızda, otomotiv aydınlatmadan bahsediyorum. Burada nasıl bir üst başlık oluşuyor ve nasıl teknolojiler çalışılıyor? Biraz açabilir misiniz burayı?
Biz de LED aydınlatma olarak düşünürüz. Yani bir evimizde LED aydınlatmadır. İşte dışarılarda LED aydınlatma, otomotivde LED aydınlatma diye konuşuruz. LED'in bir, yani LED iki aslında aşamalı. Biri aydınlatma hakikaten gerçekten. Bir de karanlık LED dediğimiz bir kısım var. Karanlık LED de aslında sensörler, bilirim, algılayıcılar yaşadılar. Şimdi sadece biz aydınlatmayı konuşuyoruz. Aydınlatma kısmında şöyle gelişmeler var. İşte bizim de hatta 2023 başındaki teknoloji fuarında sunmuş olduğumuz 25 bin tane pikseldi. 25 bin pikseldi ve HD aydınlatma sistemi var. Evet, CES'te, CES 2023'te ve 25 bin pikseldi ve yolu çok net aydınlatan, karşıdaki sürücünün gözünü almayan sistemlerin yanı sıra bu görünmeyen LED kısmında ya da sensörler kısmında yol sürücüyü algılama, sürücünün işte yorgunluğunu algılama sistemleri, bunun dışında sürücünün direksiyonu tutup tutmadığını algılayan sistemler, gesture control diyoruz, sesleri işte hiç dokunmak olmadan ses açıp kapama, radyo kanalı değiştirme gibi sistemler, çok farklı sistemler üstünde çalışıyoruz ve zaten EMS sistemi olarak bir sensör ve aydınlatma kısmında çok güçlüyüz. Bu nedenle sadece aydınlatma kısmına bakmamak lazım. Stop kısmında enteresan şeyler var. Çünkü biz hep görmekten konuşuyoruz. Hep aydınlatma dediğimizde hep görmeyi insanlar algılıyor. Görünebilmek var. Görünebilmek de çok önemli. Çünkü bir karanlık yolda gittiğinizde karşınıza bir nesne çıktığında zamanında göremeyebilirsiniz ya da o nesne stop lambaları yanmıyor olabilir. Kamyon olabilir. Allah muhafaza. Böyle durumlarda sizin reaksiyon süreniz çok kısalıyor. Bu nedenle reaksiyon süresini arttırmak için işte stop lambalarında çeşitli yeni teknolojiler, yeni uygulamalar, işte yola bunların serilmesi, dikkat arttırıcı uygulamalar ya da far aydınlatmasında örneğin ileri teknolojilerde biliyorsunuz hepimiz GPS kullanıyoruz artık. Çeşitli yol bulma, navigasyon sistemleri. Bunları genelde telefonlarımızda ya da araç bilgisayarlarımızda kullanırken bunu yola yansıtma gibi çeşitli teknolojiler konuşuluyor. Aslında birçoğu da deneniyor. Özellikle yüksek sınıf karla arabalarda. Bu çok fazlasıyla denenen teknolojilerden birkaçı. Bunların hepsinde var. Umuyorum pek çok araçta bunu göreceğiz ilerleyen dönemde.
Bu akıllı telefonlarla o neredeyse bütünleşmiş bir yapıyı da görüyorum. Bütün teknolojileri dikkat ettim. Mesela kişiselleştirilmiş ortamdan bahsediliyor. Müziğin ritmine göre ışıktan. Ya daha doğrusu bu iş nereye gidiyor gerçekten? Otomobiller sanki artık otomobilliği de yaşam alanları haline dönmeye başladı.
Kesinlikle. Zaten aslında ilerleyen zamanda bu otonom sürüş sistemleriyle birlikte sizin konforlu bir şekilde seyahat ettiğiniz yaşam alanınız olarak konsept tasarlanıyor. Bu nedenle bu rahatlatıcı aydınlatmalar, hatta sırf rahatlatıcı değil, bazen dikkat arttırıcı iç aydınlatmalara dönüyor. Dediğim gibi bu sensörler sensörlerle birlikte size çeşitli uyaranlar veriyor araçlar artık. Hala günümüzdeki pek çok araçta da var mesela. Siz yorgunluk tespit edildiğinde, yorgunluk tespit edildikten sonra belirli bir süre sonra siz bu uyarıyı aldırış etmezseniz belirli bir süre sonra çeşitli uyaranlarla, örneğin işte soğuk hava üfleme yüzünüze gibi çeşitli uygulamalarla sizi uyarmaya çalışıyor ve uyandırmaya çalışıyor. Sonuçta hem güvenlik hem de insanların konforlu yaşaması için otomotiv içinde alanlar oluşturuluyor. Hem sensörler dediğim gibi hem de aydınlatma cihazlarıyla.
Bu pandemiden önceki CES'teydi sanıyorum. Bir tane geleceğin mobilitesini, aracını gördüm. Tabii akıllı şehirlerle falan filan bütünleşik bir yapı. Bir kere sürücü yok. İçine giriyorsunuz, işte orada çalışabileceğiniz, yol boyunca çalışabileceğiniz bilgisayarınıza kadar her şey falan var. Şimdi bu iş belki buradan konuşmak lazım. Otomotivden mobiliteye dönüşü biraz açabilir misiniz bize?
Tabii benim için çok zevkli değil. Çünkü ben araç kullanmayı seviyorum. Ama tabii araç kullanmaktan ziyade bir yerden bir yere gitmek isteyenler için bu farklı bir çözüm. Mobilite aslında pek çok alt segmente ayrıldı. Çünkü günümüzde de tartışma konusu olan mikro mobilite araçları var örneğin. Makro mobiliteye doğru giden bir değişik araç sınıfları oluşmaya başladı. Buradaki temel amaç fazla trafik yaratmadan, insanları çevreyi kirletmeden bir yerden bir yere ulaştırmak. Buradaki en önemli işte mobilite çözümlerinin bana kalırsa bireysellikten çok ilk aşamada, özellikle elektrikli araç ve bu kendi giden araçlar diyelim. Kendi giden araçlar kısmında ben toplu taşıma, küçük bile olsa toplu taşıma araçlarında çok uygulanabileceğini düşünüyorum. İstanbul gibi büyük bir mega metropolde bu kolay değil ama küçük kırsal kesime gittiğinizde pek çok yere ulaşır. Hala sonuçta özel araçlarla gerçekleştiriliyor. Ama oradaki insanların da bir yerden bir yere gitme ihtiyaçları var. Bu ve benzer çözümler aslında bunları ilerleyen zamanda daha kolaylaştıracağını inanıyorum. Çünkü hem sürücüye ihtiyaç duyuyorsunuz, hem çevreye duyarlı, hem de bir yerden bir yere ve topluca gitmenizi sağlayan çözümler var. Bunun daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlar, mobilite hiçbir zaman durmayacak bir kavram. Otomotiv sektörü belki de en son duracak sektörlerden biridir ki pandemide çok kısa bir duruma yaşandı. Yani yine uzun bir duruma değildi. O yüzden işimin devam edeceğini ve bireysel mobilitenin de artacağını mikro mobilite anlamında düşünüyorum.
Aydınlatmadınız, size bir şey sorabilir miyim? Belki sizle ilgili değil ama sanki işin mobilite kısmının aydınlatmasıyla ilgili gibi düşündüğüm için soruyorum. Bu işte skuterler vesaire bunlar var ya, şimdi hani böyle sistemler var. Onunla ilgili bir ışık çalışması yapılamaz mı? Çünkü şehirlerde, özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da yaşadığım için buradan söyleyeyim, her yer neredeyse polis aracı gibi yanıp sönüyor. Bunun farklı bir modeli oluşturulamaz mı?
Tabii buradaki önemli olan kısım, bir de ses de çıkarıyorlar bazen. Evet. Bu aslında ses en büyük problem. Çünkü belediyelerle ilgili kısımda bu en büyük problem olarak gözümüze çarpıyor. Yani aydınlatmadan daha ziyade. Ama aydınlatma gerçekten bunların önemli bir parçası. Yolu aydınlattıkları sistemler çok gelişmiş değil. Sadece stop sistemlerini gördüğümüzde gelişmiş ama bunların aydınlatmalarının, özellikle far ve stop diyelim, o ufak aydınlatmaların kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü nereden çıkacağı belli olmuyor. Ters yönden gidebiliyor. Ya ters yönden gidebiliyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Aslında örneğin hep konuşuyoruz. Kendi giden araçlar, yani doğrudan otonom sürüş sistemleri. Otonom sürüş sistemlerinde hep tartışma konusudur. Aydınlatmaya gerek var mı? Görmek zorunda değilsiniz. Araç zaten gidiyor. Ama bir trafiğin içindesiniz. Yani her yer otonom sürüş ya olsa, bütün araçlar otonom sürüş sistemine sahip olsa bile yayalar da trafiğe dahildir. Yani herhangi bir araç kullanmayın, trafiğin içindesiniz. Yani sizin bir ehliyetinizin olmasına, bir araca binmiş olmanıza gerek yok. O yüzden görünmek her zaman önemlidir. Görmekten de ziyade görünmek. Bu nedenle bu araçlardaki ışık, yani yanılıkta ve kontrol edilmesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de güçlendirilmesi, özellikle far kısımlarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu motosikletler için ya da elektrikli bisikletler için de geçerli. Araç üreticilerinin ya da araç üreticilerinin zaten dikkatli olması lazım. Dikkatli oluyorlar ama dediğim gibi sürücülerin de araç üreticilerinin talimatlarını aykırı bir şey yapmaması lazım. Yani normal arabalarda bile bizim farları yanmadan sadece sis farlarıyla giden araçlar görüyoruz yolda. Evet. Bunlar aslında çok tehlikeli durumlar. Yani bunu anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü ya işte sanki şeymiş, hani onlara bir kötü bir şey söylüyormuş gibi algılıyoruz ama gerçekten bütün araç üstündeki sistemler insanların güvenliği ve yolda rahatça gidebilmesi için konulmuş ünler ve konulmuş kurallardır. Bu kurallara riayet edilmediğinde siz kendinizi riske atmaktan ziyade bir de çevrenizdekilere riske atıyorsunuz. Bu nedenle dediğim gibi bunların çok daha iyi denetlenmesi, çok daha iyi aydınlatmaya sahip olması lazım mikromobilite araçlarında.
Gerçekten mesela şimdi siz söyleyince bir de gözümde de canlandırdım. Bunlar sabit durduğunda çıkarttıkları ışık trafikteki aydınlatmasından daha çok.
Yani sadece şaka gibi yani. Bakmamak lazım. Aydınlatma dediğimizde sadece şimdi otomotiv aydınlatması konuşuyoruz ama ben genel aydınlatma kökenliyim de aynı zamanda. Işık renkleri vesaire konusunda da uzmanlığım var. Şöyle söyleyebilirim. Yollarda gittiğinizde sisler ya da binalar, bunların da aydınlatması aslında trafiğe etkileri var. Yani sizin gözünüze bir LED ışık doğrultuyorsa, yola doğru bakıyorsa, bu sizin gözünüzü alıyor demektir. Yani biz hep araçtan konuşuyoruz. Araçlar birbirinin gözünü almasın vesaire ama yol kenarında da trafiği etkileyen tabelalar olabiliyor ya da işte reklam malzemeleri olabiliyor, bina aydınlatmaları olabiliyor. Yani bunlara da aslında gerçekten bir mühendislik çözümüyle bakmak ve toplam yol güvenliği göz önüne almak gerekiyor. Çünkü bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda hep aydınlatma, araçlarda hep aydınlatma için şu anda beyaz ışık tercih ediliyor. İsteniyor daha doğrusu. Bizim belki özellikle Anadolu'da kültürümüzde var. Beyaz ışığı daha çok seviyoruz. Çünkü daha fazla aydınlatmaya inanıyor pek çok insan. Ancak araçlardaki beyaz ışık uygun olmayan ürünlerle değiştirdiğimizde karşı tarafın gözünü alıyor. Yolda eğer sisli ve yağmurlu bir zamanda gidiyorsanız, çok kör karanlıkta gidiyorsanız gerçekten önünüzü aydınlatmıyor. Tehlikeleri zamanında fark edemiyorsunuz. Bunun aydınlatma çok teknik bir konu. Ama dediğim gibi yine teknik olmayan bir şekilde tartışılıyor çoğu zaman. Bu da özellikle yedek parça pazarında. Yani ben araç üreticileri kapsamında söylemiyorum ama yedek parça pazarında pek çok uygunsuz ürüne neden oluyor.
Yani doğru anladıysam bir aksesuarmış gibi gözüküyor ama güvenlikle alakalı bir durum.
Tabii. Aksesuar olan kısımlar da var ama aksesuarı bile taktığınızda araçlara, bu aksesuarın yola etkisini dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle aydınlatma aksesuar olamayacak kadar güvenlik sağlayan bir ürün. Bazı aksesuarlar araçlar vardır, işte koku takarsınız, bir şey takarsınız aracınıza, işte takarsınız yani, ama aydınlatma dediğinizde aydınlatmadan taviz vermek, aydınlatmayı farklı renklere çıkarmak, pembe, mavi, yeşil gibi renklerle dolaşmak, evet havalı belki gösteriyor bazı insanlar için ama trafik güvenliği tehlike atıyor. Zaten aslında buradaki ya niye bize ceza yazıyorlar, niye böyle problem oluyor, işte polislere bazen niye yazıyorsunuz dediklerinde aslında polisler görevini yapıyor çünkü trafikteki güvenliği sağlamaya çalışıyor. Yani görüyorsunuz yani müteahhitlerin bir hatası, eğer mühendislik yaklaşımı yoksa, bir hatası bir ve binlerce cana mal olabiliyor. O yüzden aynı şey trafikte de geçerli. Trafikte çok yoğun bir yere giderken herhangi bir kazada Allah korusun sadece bir can kaybı değil, birden çok can kaybı oluşabiliyor. O yüzden bu bir can kaybı da çok önemli aslında. O yüzden güvenlik ekipmanlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aydınlatmada bunlardan biri.
Bunun biraz mühendisliğini konuşmak isterim. Minik bir araya gideceğim. Çünkü son dönemde gördüğüm kadarıyla eskiden hatırlar yaşı yetenler şey gibi, Aksaray Alibeyköy minibüsleri gibi dolaşıyor birçok araç ortada. Rengarenk. Bunun biraz mühendisliğini açmak isterim ama bir minik araya gideyim. Aranın ardından devam edelim. Efendim Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü bizlerle birlikte otomotiv sektörünü ve özelinde aslında aydınlatmayı konuşuyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü. Otomotiv ve özelinde aydınlatma üzerinden aslında dönüşümü konuşuyoruz. Şimdi Sayın Sürücü, araya gitmeden önce o kadar güzel bir yere atıfta bulundunuz ki bence bunların çok konuşulması gerekiyor. Çünkü sektörün bu kanadının bu konuya hem ürün geliştirme hem de mühendislik anlamında kafa yorduğunu biliyorum. Ama biz bu işin mühendisliğini ne kadar konuşuyoruz biraz açmanızı rica edeceğim. Hatta bunu mesela CES'teki 2020 CS'deki tespitlerinizle de taçlandırırsanız sevinirim. Araya gitmeden önce de söylemiştim. Sokaklarda gezdiğinizde bütün sokaklar sadece araçlar açısından değil, bu mobilite yeni tip araçlar yüzünden de teşbitte hata olmazmış. Rastgele söyledim. Bu bütün hepsi için geçerli. Aksaray Alibeyköy minibüsü gibi rengarenk her yer. Burada bir gariplik yok mu?
Var. Tabii ki var. Yani bu kültürel de bir şey aslında. Yani aydınlatma aslında kültürel bir olgudur. Bahsetmiş olduğum gibi Anadolu'da daha çok işte beyaz ışık seviliyor gibi vermiş olduğum örnek aslında kültürel olguyu gösteriyor. Aslında dediğim gibi genel olarak bir şeyi seviyoruz. Görülmeyi seviyoruz her anlamda. Güvenlik anlamında demiyorum bunu ama daha çok işte bende şu var, ben buyum gibi bir konseptimiz var ne yazık ki. Ve Asya'da da bu var. Asya kıtasında da APAC diye bahsettiğimiz bölgede. Burada çok fazlasıyla bu tip ürünler var. Yani daha çok modifiye ürünler bunlar aslında. Bayağı profesyonel ürünler ama pek fazlasıyla yol güvenliğiyle alakalı değil. Çoğunlukla şov amaçlı kullanılan ürünler. Türkiye'ye tabii bu ürünler geliyor. Özellikle Çin'den sekiz talatımız olduğu düşünülürse pek çok firmanın. Bu ürünler geliyor. Bu ürünlerin şöyle bir sıkıntısı var. Yazık ki denetimi tam olarak yapamıyoruz. Yani buradaki en büyük eksikliğimiz bu. Özellikle karayollarında, karayolları yönetmeliğine göre çeşitli standartlar var. Örneğin E sertifikası olması lazım. Biz Avrupa Birliği normlarını kabul etmiş bir ülkeyiz. Ve bu normlar doğrultusunda E sertifikası olmayan parçaları ya da yedek parçaları araçlarda kullanmıyoruz ve kullanmamamız gerekiyor. Ama işte demiş olduğumuz gibi farklı renkte, farklı görüntüde tüm ürünler farklı ülkelerden, uzak doğudan özellikle geliyor. Geldiklerinde kullanılıyor. Kullanıldığında daha çok fazlasıyla ne yazık ki buna zamanları da oluyor büyük ihtimalle. Polis memurlarımız bununla ilgilenmiyor. Hadi onları geçtim. Çoğunlukla özellikle bizim aydınlatma da var. İşte LED Xenon diye tabir ediyorlar. Aslında değiştirebilir LED ürünler. Halojen lamba ya da Xenon lamba yerine takıyorsunuz. Bu ürünlerde her tip ürün geliyor. Bunları takıp muayeneden de geçiyorlar. Yıllarca işte pek çok aracın işte her şeyini kontrol ederlerken şu anda bunu kontrol etmiyorlar. Bu büyük bir sıkıntı aslında. Sadece dedikleri şu, kısa ve huzmeli farlarda ayar bozuluğu. Aslında ayar bozukluğunun da çeşitli dereceleri var. Yani çok ufak bir kusur olabilir. Hatta fabrika çıkan araçlarda bile belirli bir süre sonra bu ayarın kaçtığını görebiliyoruz ama bunlarda direkt yolu değil de karşı tarafın gözünü alan ürünler görüyoruz. Farklı renkte ürünler görüyoruz. Yani bunlar aslında uygun olmayan ürünler ve trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Ne yazık ki bununla ilgili denetleme çok fazla yok. Bizim ürünlerimiz var mı? Var. Ürünlerimiz var. Avrupa'da da satıyoruz. Çünkü Almanya'da Almanya'da hatta dünyanın ilk onay alan dedi mevcut. Bu ürünleri pazara sunmayı planlıyoruz. Dediğim gibi yani doğru ürüne çünkü Türkiye'de ihtiyaç var.
Evet,
doğru
ürün, aynı işi doğru görmüyor mu sayın sürücü? Yani illa bir şeyin çok parlaması mı gerekiyor? Bunu çok görüyoruz çünkü.
Yani şöyle söyleyebilirim. Bu aslında mühendislik yaklaşımı açısından şöyle denilebilir. Halojen lambalar özellikle değiştiriliyor. Halojen lambalar bildiğimiz evimizdeki eski tip lambaları düşünün. Reflektörlerle ışığı yola yönelten ürünlerdir. Işık kaynaklarıdır. Şimdiki LED teknolojisinde LED'i nereye koyduğunuz önemli. Çünkü standart bir aracı taktığınızda yani reflektörü daha önceden yapılmış ve halojene uygun yapılmış olan ürünü taktığınızda bu birçok ürünle doğru ışığı doğru yöne yönlendiremiyor. Bu durumda biz önünüzü görmeniz gerekirken işte kaldırımı gösteriyor, karşı yolu gösteriyor gidiş geliş yollarda ve insanların gözünü alıyor, sizin görmemenizi sağlıyor. Bunların hepsinin test edilmesi gerekiyor. Biz özellikle Almanya'da nasıl bir şey yaptığımızı söyleyebilirim. Almanya'da tek tek bütün ürünleri araç tipi bazında test ettiriyoruz ve uygunsa uygunluk sertifikası veriliyor. Şu anda Türkiye'de satılan tüm ürünlerin hiçbirinin uygunluk sertifikası yok ne yazık ki. Çünkü böyle bir test yapılmamış durumda. Herkes her araçta kullanılabileceğini düşünüyor. Aslında bunun hepsi off-road ürünler. Yani kamuya açık alanlarda kullanılmaması gereken ürünler.
Çok enteresan bak. Bunu çok bilmiyoruz mesela.
Evet, yani o ışığı gözünüze alan çoğu ürün aslında yollarda kullanılmaması gereken, kullanılması yasak. Yani kanuna göre yasak, yönetmeliğe göre yasak ürünler ama kanun ve yönetmeliğin ne yazık ki gri alanda kaldığı ve uygulanmadığını görüyoruz.
Bu enteresan bir bilgi mesela. Almanya'da diyorsunuz araçlara göre bunlar tek tek kontrol edilir, doğru mu?
Ya şöyle düşünün, sizin bir aracınız var. X marka diyelim. Marka adı vermek istemiyorum. Lütfen. X, Y markalar. Hı. Hepsi X marka ve 2012 model aracınız var. X marka 2018 model araç var. Bunların hepsi de tek tek test ediliyor bu ürünler. Bizim LED, Nightbreaker LED adını verdiğimiz ürünler. Bu ürünler test edildikten sonra uygunluk sertifikası veriliyor. Örneğin Almanya'da siz gidip X araçta test edilmiş ve onay almış bir ürünü sizin aracınız Y'ye taktınız ama Y'de uygunluk testi henüz yapılmamış ya da uygun bulunmamış. Uygun da bulunmayabilir bu arada.
Yani ürün kalitelidir ama o aracı uygun değildir, değil mi? Doğru mu?
Reflektör sistemi uygun değildir. Yolu doğru bir şekilde göstermiyordur ve o araçlarda aslında bizim değil hiçbir firmanın ürününün kullanmaması gerekir. Yani bunu net olarak söyleyeyim. Böyle durumlarda Alman polisi sizi durdurup aracınızı bağlayabiliyor, ehliyetinizi alabiliyor. Yani bunun bayağı katı yaptırımları var Almanya'da ve Avusturya'da, pek çok ülkede, Avrupa'da. Türkiye'de bu olmadığı için veya bu kontrol sıklıkla yapılmadı, hatta yani aracınızı muayene götürdüğünüzde bile bu kontrol edilmediği için o yüzden çok fazla ürün off-road, yani off-road dediğimizde kamuya açık alanda kullanılmaması gereken, yarışta kullanılabilir, işte dağ bayırı gezdiğinizde kullanılabilir ürünler şu anda Türkiye'deki tüm sokaklarda, caddelerde geziyor ne yazık ki. Gezdiğinde de bunun iki şeyi var. Bir, yol güvenliği etkisi, bir de kişinin malına ve canına etkisi. Çünkü bunlar elektriksel ürünler. Elektriksel ürünlerde de bilinmeyen markalardan bilmediğiniz ürünleri aldığınızda bunların girerken elektriksel testleri de yapılmıyor Türkiye'ye ithal ederken. Bu ürünleri aldığınızda aracınızın yanmasına bir söz konusu.
Bir dakika üstad. Şimdi o kadar enteresan bir yere geldiniz ki elektrikli araçları konuştuğumuz bir süreçte biliyorsunuz bataryalarla ilgili en büyük çözülmeye çalışılan mevzulardan biri bu. Olası bir yangında nasıl söndürülür? Bu çok daha riskli bir hale geliyor o zaman.
Biz dışarıdan müdahale ediyoruz. Çünkü bu araçlar özellikle yeni tip araçlar 2010 yılı sonrası genelde bir bilgisayarları var. Yani siz gördüğünüzde
kastettiğim çok özür dilerim. Pardon üstadım. Lafınızı kestim ama derdimi doğru anlatabilmek için soruyorum. Bu elektrifikasyonla ilgili risk rastgele takıldığında yükseliyorsa bu elektrikli araçlarda çok daha riskli anlamına gelmiyor mu? Rastgele ürün takmak.
Tabii rastgele ürün takmak her araçta aslında çok riskli. Çünkü sonuçta aynı elektrikli araçta da aynı benzer bir sistem var. Elektrikli araçlarda ikisinde de risk benzer. Çünkü bir tanesinde gerçi arkada oluyor. Yani çok oraya gidene kadar çok şey var. Yakıt deposuna vesaire ama dediğim gibi bu yani manuel müdahaleler araca çoğunlukla eğer uygun ürün olmadığında sıkıntı yaratıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Yanın araç var mı diye sorarsanız benim bildiğim kadarıyla var mesela. LED, hiç bilinmeyen bir LED taktığında. O yüzden bu tip şeylerde gerçekten uygun olanların, güvenilir markaların tercih edilmesi, uygunluk testlerinin yapılmış olması çok önemli.
Bizim anladığım kadarıyla bu meseleyi daha net konuşmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir kendi kendime düşünüyorum sizi anlatırken. Türkiye'deki araçlarda sadece far yanmıyorsa eyvah noktası vardır. Ceza yiyebilirsiniz. Onun dışında mesela bu teknik ve aslında çok hayati şeylerden bahsediyorsunuz. Bunları biz çok bilmeyiz mesela kamuoyunda. Bunları daha çok anlatmak gerekiyor. gerekiyor sanki?
Evet, yani ben her platformda bunu anlatmaya çalışıyorum. Çeşitli bilgilendirme sosyal medyada yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yine de sınırlı kalıyor ne yazık ki. Ama bu bilincin artacağını ben inanıyorum. Çünkü sonuçta kullandığımız araçlar gerçekten teknolojik ürünler.
Kesinlikle.
Canımız değerli. Yani ne kadar şu anda işte her şey binamız sağlam mı, deprem olursa bir şey olur mu ya kaymışken tabii ki çok önemli. Ama bizim otomobillerimizde de her türlü bakımı, sırf aydınlatma değil, her türlü bakıma gerçekten önem vermemiz, doğru yönü kullanmamız çok çok kıymetli. Çünkü dediğim gibi insanın kaderinde nerede olacağı, nasıl olacağı bilinmez ama biz birimizi alıp buna göre yola çıkmamız gerekiyor. Bu çok insanların genelde atladığı konu. Yani ben şahsi olarak şöyle söyleyebilirim. Bizim sadece aydınlatma ürünlerimiz yok. Genelde aksesuar diye tabir ettiğimiz lastik şişirme pompaları, işte yolda kaldığımızda jump starter tabir ettiğimiz aracımızda su çalıştıracak ürünlerimiz de var. Ben yola çıkarken bunları yanıma alırım. Bir de her yola çıkmadan, özellikle uzun yola çıkacaksam kesinlikle lastik pasışlarımı kontrol ederim. Yani bu belki çok aklımda, kimsenin umurunda olmayan bir şey ama ben gerçekten buna önem veriyorum. Çünkü lastik pasıncımız değiştiğinde benim kendi tecrübelerim de var. Gerçekten yol kontrolünüz zorlaşıyor. O yüzden araçtaki her şeyi doğru ürünlerle doğru şekilde bakımını doğru zamanda yaptırmamız gerekiyor. Ve doğru ürünleri kullanmamız gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de böyle bir bilincin oluşmasını arzu ediyorum.
Sayın sürücü, aslında bu anlattığınızın mesela atıyorum deprem güvenliğinden hiçbir farkı yok ki. Bu meseleye nasıl baktığınızla alakalı sanıyorum.
Tabii ya, bir de şimdi deprem güvenliğinde evinizde oturuyorsunuz. Allah korusun bir şey olursa size olacak. Yani tabii komşularınızın olabilir vesaire. Ama siz yolda giderken bu sefer sorumluluk almış oluyorsunuz. Belki diğerine müteahhite sorumluluğu verdik. Tabii ki bizim sorumluluğumuz var yine. İşte binamıza sahip çıkmak vesaire gibi gibi ama yolda giderken şöyle bakın olaya. Bizim sorumluluğumuz var. Yani siz bir canı acıtacak, canını alabilecek bir şey yapabilirsiniz. Yani yola çıktığınızda riski siz almış oluyorsunuz. Aynı şey otobüs şoförleri için geçerli, pilotları için geçerli. O yüzden özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benim de yaşanmışlıklarım var, benim de duyduklarım şeyler var. Gerçekten bu sorumluluk bilinci çok önemli. Çünkü sadece siz kendi canınızdan değil, karşınızdaki yolda giden, yolda yürüyen, yolda bisiklete binen herhangi birinin de canından mesulsünüz. Sadece aracınızın içindeki de değil. Bu nedenle dediğim gibi bakımların çok doğru zamanda yapılması, doğru yolu tercih edilmesi gerçekten belki şeyden bile, evinizde otururken ne olacak diye düşünmekten bile daha risk aldığınız bir durum.
Çünkü hareket halindesiniz. Bir iki dakikam var. İki dakikada şunu da değerlendirerek size veda etmek isterim. Bir de enteresan bir şekilde bu alanda e-ticaret pazarı büyüyor. Bir iki dakikada o alanı da değerlendirirseniz öyle veda edeyim size.
Evet, e-ticaret pazarı büyüyor. Özellikle bizim daha fazla ışık veren, daha beyaz ışık veren, yine tabii kurallara ve kaidelere uygun ürünlerimiz var. Bu ürünler genelde daha fazlasıyla e-ticaret pazarında tutuluyor. Ama e-ticaret pazarında sırf bizim ürünümüz de değil, bu arada bizim markamız da değil. Çünkü yedek parça otomatik satış sonrası hizmetleri derneği de çok fazlasıyla teşvik ediyor. Pek çok sahte ürün de satılıyor. Hı. Sahte ürün satılırken bunları önlemek için uğraşıyoruz. Yedek parça üreticileri olarak da uğraşıyoruz. Hem firma olarak da çok zaman harcıyoruz. Çeşitli baskınlar yapıyoruz. Tek ricam, bizim sosyal medyalarımızda çok hesaplarında çok fazlasıyla nasıl kontrol edilecekleri var sahte ürünleri, gerçek ürünleri. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla sadece standart ürünlerde sahte ürünler genelde var ama dediğim gibi doğru üreticiden veya doğru satıcıdan almaları çok önemli. Sadece paraya bakarak değil, yorumları da incelesinler. Yorumları da inceledikten sonra alım yapsınlar. Biz de satış pazarları veya e-ticaret pazarlarıyla işbirliğimizi sürdürüyoruz ve bunların üstünden geleceğiz. Sonuçta da doğru ürün müşterilerine de sunup kaliteli ürünü kullanmalarını sağlayacağız.
Sayın sürücü, çok çok teşekkür ediyorum. Aslında çok teknik gibi gözüken ama çok hayata dair birçok şeyi paylaştınız. Herkesin çünkü bir şekilde ama yolcu olarak ama sürücü olarak bulunduğu araçlarda hiç konuşmadığımız ve farkında olmadığımız bir meseleyi bizlerle paylaştınız. Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Sayın Can Sürücü, çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben teşekkür ederim. Herkese yeniden başsağlığı diliyorum.
Var olunuz.
Umarım iyi bir gün olur.
Var olunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Aslında gördüğünüz gibi başlık ne olursa olsun sonuç değişmiyor. Meseleye nasıl baktığınız, oradaki kaliteden mühendisliğe kadar meseleyi nasıl algıladınız ve yorumladığınızla doğru orantılı. Biz bunu başka başka bir boyutuyla otomotiv ya da mobilite sektörünün aydınlatması üzerinden konuştuk. Konuğumuz Osram Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü'ydü. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.